Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Buran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Efendim, Nizami Mülk konusuna geçtiğimiz programda küçük de olsa bir giriş yapmıştık. Nizami Mülk bu devletin, içinde bulunduğumuz devletin, yani biz bir Osmanlı varisi bir devletiz. Osmanlı da bir anlamda Selçukluların varisi bir devlet. Daha doğrusu aslına bakılırsa şöyle söyleyeyim. Yani binli yıllardan sonra Türk tarihine damga vurmuş. Bugünlerin bile temellerini atmış. Sadece bize ait değil, dünya medeniyet tarihine önemli ölçüde etki etmiş bir kişiyle, bir karakteri konuşacağız. Nizamiye medreselerini konuşmuştuk. Nizamiye medreseleri Rönesans ve Reform hareketlerini bile etkilemiş. Hatta işte bugün dünyanın ilk 5 üniversitesine giren Oxford ve Cambridge gibi üniversiteleri bile tesir etmiş önemli eğitim kurumlarıydı. Nizami Mülk de bu eğitim kurumlarının isim ve fikir babası. İnşallah bu programımızda ve belki bir sonraki programımızda dahil olmak üzere Nizami Mülk'ü anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim. Teşekkür ederim.
Okay abi, nereden başlayalım? Şimdi öyle bir şahsiyetle hemhal olacağız ki, yani yaklaşık 40 dakika boyunca.
Birkaç program önce miydi ya da geçen program, belki program mıydı? Sana dedim, kişilerin hayatlarından ziyade ortaya koyduğu eserler önemli.
Evet.
Biz Nizamiye medreselerinden uzun uzun bahsettik. Hı-hı. Aslında Nizami Mülk üzerine söylenebilecek en çarpıcı cümleler o cümlelerdi.
Evet.
Fakat bugün istersen biraz hayatından ve işte yaşadığı bazı çarpıcı olaylardan bahsedelim.
Çok iyi olur abi. Şöyle, çünkü Nizami Mülk'ün hayatı aslında Selçuklu eğitim modelinin veya işte Selçuklu devletinde insan yetiştirmenin en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Dolayısıyla bunu değerlendirmek faydalı olur diye düşünüyorum ben de.
Aynen öyle. Aynen öyle. İbrahim'cim, Nizami Mülk tabii asıl ismi bu değil. Asıl ismi Hasan. Hı hı. Hasan bin Tusi olarak da geçer. İran'ın Tuz şehrinden olduğu için. Babasının adı Ali, Hasan bin Ali olarak da geçer tarihlerde. Nizami Mülk tabi mahlası. Aleme ve mülke nizam veren kişi anlamındadır. Ki bu lakabı herhalde en iyi hak eden kişi de odur. Hı hı. Kendisi zaten bir hadis şeyi ve fıkıh alimi. Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından Alparslan ve oğlu Melikşah döneminde asıl icraatını ortaya koyabiliyor. Onların zamanında Vezir-i Azam olduğu için.
Evet.
Tabii döneminde mücadele ettiği en baş karakter Hasan Sabbah. Hı hı. Ve onun bir fedaisi tarafından, bir batini tapkını tarafından şehit edildi. Nizami Mülk çocukluğundan itibaren genç yaşta, çok küçük yaşında, 5-6 yaşlarında zaten hafız oluyor İbrahim. Şimdi babası yanında, ilk babasının tezgahında ilk eğitimlerini alıyor. Hemen ilerleyen dönemde, daha ilk ergenlik çağlarından itibaren Arapça ve Farsçayı mükemmel şekilde öğrenmesi için babası gerekli tedbirleri alıyor zaten.
Evet.
Fıkıh, hadis, tefsir, kelam da bu dallarda uzmanlaştığı gibi tabii asıl İhtisas sahası hadis ve şafii fıkhı İbrahim. Fakat bunların yanında matematik ve mühendislik gibi diğer fen bilimlerine de vakıf olup gerçek bir alim profili çiziyor. Çok genç yaşlarından itibaren 15-20 yaşlar arasında zaten bu ilimlerin çoğunu tamamlamış oluyor.
Müthiş.
Şafii mezhebinde fıkıh sahibi dedik. Fıkıh bilginlerinin başta gelenlerinden bir tanesi oluyor. Çok alimden şu karakteri mevcut İbrahim'cim, bu tür insanlarda, şahsiyetlerde gördüğümüz o karakter, etrafındaki eğitim ağı ne kadar geniş bir yetkin olsa da kendisi bunlarla yetinmiyor İbrahim'cim. Aynı zamanda otodidakt bir kişi, tıpkı Fahri Sultan Mehmet Han örneğinde olduğu gördüğümüz gibi kendi kişisel çabalarıyla da hadis topluyor, hadis toplantılarına, bu hususta derslerin, alimlerin derslerine katılıyor. Bilhassa tasavvuf hususunda çok hassas, etrafındaki büyük alimlerin, şeyhlerin de bu sonunda söz sahibi ediplerin derslerini, sohbetlerini hiç kaçırmıyor İbrahim. Kendisi de kişisel bir gayret gösterdiğinden bahsetmek istiyorum İbrahim'cim. Bu otodidakt tavır dediğim bu.
Evet.
Yani bir çocuğu, bir genci yetiştirirsin belirli bir yere kadar, belirli kalıplar içerisinde okullarda. Aile bir yere kadar getirebilir. Fakat aile burada tabii daha önemli. Çünkü o araştırmacı, kendini geliştirmeci tavrı ailesinden, ilk başta babasından ve annesinden görürse çocuk, ileriki çağlarında bu ona daha ufuk açıcı, yol açıcı oluyor. Daha özendirici oluyor, teşvik edici oluyor. Hı-hı. Yani bir çocuk babası futbolcuysa çoğunlukla o çocuklar futbolcu oluyor, değil mi İbrahim? Yani,
doğru. Bunun tabii istisnaları da var ama
şey oluyorsa, ne dedin İbrahim'cim?
Bunun tabii diyorum istisnaları da var ama genellikle tabii, böyle oluyor, evet.
Genellikle böyle oluyor İbrahim'cim. Aktörse baba, o çocuklardan biri, yani çocuklarından biri mutlaka aktör çıkıyor.
Abi çok özür dilerim, bir parantez açayım. Bunun istisnasının olmadığı tek bir yer var, diplomasi. Yani Türkiye'de diplomat çocuğuysanız diplomat oluyorsunuz yani. Sizi oraya sürüklüyor ister istemez. Her nasıl sürüklüyorsa, o da enteresan da neyse. Yani bunun istisnası şeydir işte. Diplomasidir.
İbrahim'ciğim, daha çok genç yaşlarına itibaren, dediğim gibi daha 20 yaşlarına varmadan, İbrahim'ciğim, Gazne Devleti, ki o zaman henüz halen eskisi kadar olmasa da hakim, Horasan bölgesindeki valisi Ebu Fazl'ın yanına babasıyla birlikte gidiyor. Çünkü Ebu Fazl genç Hasan'ın, Hasanet Tusi'nin kabiliyetlerini, idrakini ve ilimdeki seviyesini duymuş İbrahim'ciğim. Babasıyla birlikte davet ediyor. Evet. Kendisini de. Şeyden sonra bu, o üzücü tabii ama tabii takdiri ilahi, 1040'taki Dandanalkan Savaşı'ndan bir süre sonra işte bu Gazni'ye de davet ediliyorlar. İbrahim'cim Dandanalkan Savaşı'ndaki yıkımdan sonra Horasan tabii el değiştirince Selçuklara doğru o zaman Nizami Hasan Ettusi babasıyla birlikte o zamanki Gazni Sultanı Mesud'un davetiyle Gazni'ye geçiyorlar İbrahim'cim. Burada uzun süre Sultan Mesud'un yanında çalışıyor İbrahim'cim. Çok seviliyor, takdir ediliyor. Özellikle devlet işlerini kavramadaki ve çözüm bulmadaki yeteneği takdir topladığı kadar, biliyorsun bu hususlarda hemen bir kıskançlık da ortaya çıkar. Altını oymaya çalışan çeşitli devlet kademesindeki insanların fitneleriyle birlikte bir kırgınlık olmadan bu Beh valisi Ali bin Şadan'ın yanına gönderiliyor. Hı hı. Babasıyla birlikte yine. Ben bunu romanımda bu hususları İbrahim'cim çok uzun uzun irdeledim Nizami'nin romanımda. İnşallah eğer okunursa daha açıklayıcı, izah edici olacaktır.
Zaten o roman da müthiş. Buradan dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım.
Sen okumuş muydun İbrahim'cim?
Evet, yani Okay Tirakioğlu'nun Nizami Mülk kitabı gerçekten. Eyvallah. Romanı gerçekten Nizami Mülk'ün hayatına dair satır aralarında verdiği bilgilerle de öne çıkıyor. Ben de tavsiye ediyorum ısrarla, evet.
Eyvallah. Şimdi Ali bin Şadan, bu Beh valisi o zaman, İbrahim'cim ilk dönemlerinde tabii hem derhal bu genç, bu delikanlının o da Sultan Mesud gibi kabiliyetlerini görüyor. Vilayet işlerinin yürütülmesinde pek çok ona öncelik veriyor İbrahim'cim. Bu tabii aynen başkent Gazne'de olduğu gibi Beh'teki evvelki idareciler arasında genç yaşta bir çocuğun, bir gencin bu kadar husus, bilhassa bu muhasip görevlerle ilgili işlerin başına getirilmesine bir tepki doğuyor İbrahim'cim. Nihayetinde Ali bin Şadan'la arası açılıyor. Bunlar kitabında da geniş olarak görülebilir. Onlar çok tafsilatlı İbrahim'cim. Bundan sonra kendisi Ali bin Şadan'ın yanından izinsiz olarak ayrılmak durumunda kalıyor İbrahim'cim. Yani rivayetler var. İftiraların çok büyüdüğü, Ali bin Şadan'ın onu sadece, çünkü bir zaten bir nezareti attırıyor kısa bir süre, ama idam ettireceğine dair bazı laflar ayyuka çıkınca kendisi Merve gidiyor İbrahim'cim. Burada Çağrı Bey'le bir araya geliyorlar. Çağrı Bey zaten haberini almış. Zaten Çağrı Bey'e de haber veriyor, yanına geleceğim diye. Hı hı. Çağrı Bey onu büyük bir zaten hani zaten Gazni Selçuklu arasındaki zaten sorunlar malum. Çağrı onu büyük bir muhabbetle karşılıyor İbrahim'cim. Kısa sürede zaten bütün o zaten yetenekleri mevcut yetenekleri daha da artmış. Gazni Devleti'nin hizmetinde çalışırken, valiliklerde ya da sarayda çalışırken iyice yükselmiş yetenekleri.
Abi Merve gidişi hangi yaşlarda oluyor? Yani genç yaşında gidiyor değil mi Merve?
Yani çok genç. Yani 19-20 yaşlarındadır.
Evet.
O kadardır yani. Şimdi tam net yaşını unuttum ama o yaşlarda.
Evet.
Çağrı Bey onun bu kabiliyetlerini, ilimdeki seviyesini ve devlet idaresindeki yetkinliğini görünce onu oğlu o zaman Alparslan Küçük. Zaten Alparslan'ın aralarında da İbrahim'ci 10-11 yaş kadar var. Yani aralarında çok büyük bir yaş farkı da yok. Yani Alparslan o zamanlar 9-10 yaşlarındaysa kendisi 20-21 yaşlarında demek ki İbrahim'ci. O ilk Merve geldiği sırada. Alparslan'ın eğitimiyle ve manevi terbiyesiyle de diyelim bir nevi vazifelendiriyor kendisini. Tabii Alparslan'la Nizami Mülk arasındaki bu hoca-talebe ilişkisi aynı zamanda da muhtemelen yaşlarının çok farklı, çok çok açık olmaması, yani aradaki yaş farkının çok büyük olmamasından dolayı bir nevi arkadaşlık ilişkisine de dönüşüyor İbrahim'ciğim. Yani sadece gün içinde hoca-talebe sınıf-ders ilişkisi dışında ki zamanlar da birlikte vakit geçiriyorlar. İşte bu Alparslan'ı çok geliştiriyor İbrahim için bu oluşan dostluk. Çünkü Nizami Mülk'ün sadece ilmi seviyesi değil, aynı zamanda mülayim yapısı ve yüksek ahlakı kendini zaten büyük şehirlerin ve manevi insanların hizmetinde geliştirmesinden dolayı Alparslan'a da hem verdiği terbiye hem de hizmetiyle Alparslan'ın sadece hocası değil, abisi gibi oluyor İbrahim bir nevi.
Evet.
Tabii Selçuklu, yani büyük Selçuklu'nun o zamanki büyük sultanı Tuğrul Bey çocuksu olarak ifade etmişti, anlatmıştık zaten bunları.
Hı hı.
Alparslan'ın kısa bir süre o üvey kardeşi o Süleyman'la bir şeyi var.
Mücadelesi
var. Buralarda bu mücadele esnasında eğer Nizami'l Mülk nasıl diyelim Alparslan'ın yanında olmasa İbrahim'cim olaylar belki bu o kadar kolay atlatılamayabilirdi aslında. Yani biz Tuğrul Bey'in çocuğu yoktu. Alparslan kolay bir şekilde tahta geçti diye genel bir çerçeveden bakıyoruz ama işin özeline indikçe ki ben romanımda bunu geniş olarak vurguladım. Nizami Mülk'ün Alparslan'ın yanında yer alması ve ona verdiği takviye, destek, maddi manevi destek Alparslan'ın da işini kolaylaştırıyor İbrahim'ciğim. Alparslan sultan olunca tabii onu hiç vakit kaybetmeden vezarete getiriyor ve baş vezir yapıyor. Fakat tabii ondan önceki vezir yani Nizami Mülk'ten önceki Amidül Mülk hususu üzücü bir dönem olarak hatırlanıyor. Tarihlerde tabii bunu böyle vurguluyor çünkü.
Niçin abi?
Tuğrul Bey Allah ondan razı olsun. Çağrı Bey de öyle İbrahim'ciğim. Bunlar daha idareci ve asker insanlar olduklarını vurgulamıştı bu insanları. Amir Mülk İbrahim'ciğim Amir Mülk Kunduri olarak da geçer. Vezir Kunduri olarak da geçer tarihlerde. Amir Mülk olarak da geçer. Bu kişi Mutezile itikadında İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani bu bozuk fırkanın çekilelerine biri de şöyle yüzeysel olarak bir bağlılık göstermiyor İbrahim'ciğim. Yani sıkı sıkıya bağlı. Bilhassa da ehli sünnete büyük şekilde düşmanlık ediyor. Özellikle Şafii mezhebine. Yani Şafii mezhebini en amansız şekilde mücadele edilecek sapık fırkaların haşa başında olarak gösteriyor.
Evet.
Şimdi tabii halk ve alimler arasında tabii bu Şafii fıkhı elbette bu onun hangi çabası olursa olsun halk elbette ki alimler böyle düşünmeyecekti. Ve Buna rağmen Amir-ül Mülk o tutucu tavrını, aşırı tutucu tavrını hiç bırakmıyor İbrahim'ciğim. Hatta o dönemki bütün camilerde Ehl-i Sünnet'in aleyhine, bilhassa da Şafilerin aleyhine hutbeler okutturuyor.
Abi bir parantez açabilir miyim? Çok önemli bir şey hatırıma geldi. Sormak istiyorum bununla ilgili. Yani Mutezile mezhebini, Mutezile inancını benimsemiş, hatta sıkı sıkıya benimsemiş bir kişinin Selçuklu yönetiminde vezir olması nasıl mümkün olabiliyor?
İbrahim, şöyle mümkün oluyor. Yani şimdi Tuğrul ve Çağrı Beyler, İbrahim'cim, bunlar askerdi. Yani bunun Allah onlardan razı olsun. Onlar kendi görevlerini yaptılar. Fakat onlar daha yetişme tarzları, dönemin konjonktüründeki geçen gençlikleri itibariyle İbrahim'cim, onlar pek bu hususlarda baskın değildiler. Kendileri bilinçli olsa dahi bu noktaları en azından vurgulamıyorlardı kendi hayatlarında.
Belki İbrahim'cim, de mücadele edecek kadar da bilmiyorlardı yani abi.
Şimdi yani yumuşadığa söylemeye çalışıyorum, evet. Ama yani o işlerden biraz daha...
Hayır, şimdi zaten şöyle abi, özür dilerim. Yani evet, bu insanlar Tuğrul ve Çağrı Bey at sırtından inmemiş, sürekli savaşmış.
Asker.
Asker kişiler. Tabii yani bilmek zorunda değil aslında, açıkçası.
Değil tabii.
Evet.
Zaten işte o ilk Abbas halifelerini devralırken zaman halifesi kendilerine dünyevi idareyi bıraktığını söylüyor ve bunu Tuğrul Bey de bastırıyor zaten, yani bu dünyevi idare bizde olacak, sen dini işlere bak.
Evet.
Şeklinde ilk defa halifelik böyle bir şeye bürünüyor o dönemde.
Role.
Yani o güne kadar görülmemiş. Ta ki bizim 1924'te o saltanattan halifeliğin ayrılması, hani kısa bir dönem Halife Abdülmecid Han'ın kalması gibi bir şey olarak gibi düşün. Tabii Alparslan Paşa gelir gelmez, fakat Alparslan babası ve amcası gibi değil İbrahim'ciğim. Bu yetişme tarzı ve yetişme gücü, eğitim gücü, aldığı eğitimin gücü sayesinde işin bu Mutezile'nin, bu Mutezile kelamcılarının oraya gelecek işler çok uzar İbrahim'ciğim.
Evet. Onu başka programda inşallah konuşalım. Onu.
Eyvallah. Yani Mutezile de bu Hristiyanlarla, bunlar cidalci bir mezhep İbrahim'ciğim. Ya Hristiyanlarla yaptıkları cidaller sonucunda bu, hani hep işe geliyor ya bu Hristiyanlıkla ilgili tartışmalarda İsa Aleyhisselam'ın yapısına geliyor ya İbrahim'ciğim. Hani ne kadar insan, ne kadar Tanrı. O uluhiyet atfedilen yapısıyla ilgili tartışmalar Hristiyanlığı zaten kaç mezhebe böldü.
Evet.
Hep bu İsa Aleyhisselam'ın yapısı üzerinden kaynaklanan şeyler. Bu Mutezile de Hristiyanlarla yaptıkları mücadeleler esnasında İsa Aleyhisselam'ın tanrısal yapısına geliyorlardı. Yani, Kelimullah'tır ya İslam'daki vurgusu İsa, evet, Aleyhisselam'ın tabiri. Şimdi Kur'an halis midir, mahluk mudur? Tartışmaları da bu Mutezile'nin Hristiyanlarla yaptıkları mücadele neticesinde. Şimdi İsa Aleyhisselam'a Allah'ın kelimi, yani kelimesi diyecekler mi? Dedikleri zaman İsa Aleyhisselam'ın Tanrı'dan bir parça, Allah-u Teala'nın bir parça olduğunu kabul ederler endişesiyle. Bu, yani İbrahim'cim, bu öyle bir girift konu ki. Yani bir nevi Hristiyanlara boyun eğmemek için, Hristiyan kanonine boyun eğmemek için bir başka mahsuru tercih ediyor Mutezile. Yani bu kadar geniş çaplı bir konu zaten, çok da can yakmış bir konu o noktada. Zaten Mutezile alimlerinin o dönemki hakimiyetinde halen bu Kur'an'ın mahluk mudur, hadis midir tartışmaları devam ediyordu o dönemde de, Alparslan döneminde de zaten.
Evet.
Yani Alparslan'ın Nizam-ı Mülk'ü vezarete, baş vezirliğe getirmesi bir nevi bu tartışmaları da sonlandırdı. Çünkü Ehl-i Sünnet bu tartışmalara karşı.
Evet.
Ehl-i Sünnet'in itikat metni belli, itikat yapısı belli. Mutezile'nin de buna olan muhalefeti de belli. Ta bu Hristiyanlarla olan tartışmalarından başlamış. Yani İbrahim'cim, yani Kur'an mahluk demezsen, Yani öyle dönemler yaşanmış. Yani bu insanlar canlarını bulmuşlar bu mahluk hadis olaylarından dolayı. Bunlar çok korkunç şeylerdi yani.
Evet. Abi bir ara verelim mi? Çok önemli bir yerde kaldık. Yani Nizami Mülk'ün vezir olması bir anlamda Selçuklu'nun ehli sünnetin müdafii olmasının anlamına da geliyordu. İnşallah ikinci bölümde buradan devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Ukay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce özellikle aranın sonlarına doğru Mutezile üzerine konuşuyorduk. Ki Nizami Mülk gibi bir karakterin Sultan Alparslan döneminde baş vezir olması aslında bir anlamda Selçukluların ehli sünnet inancının müdafii olmaları anlamına da geliyordu. Yani Amidül Mülk, Künduri, Mutezile mezhebini benimsemiş, benimsemekle kalmamış, sıkı sıkıya bağlanmış bir karakterdi. Sultan Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminde dolayısıyla aslında bu mezhebin Selçuklu coğrafyasında biraz etkisinin olduğunu da görüyoruz. Fakat Nizami Mülk'le beraber artık bu etki büyük oranda kırılmış oldu. Evet abi, buradan devam edelim isterseniz.
Eyvallah İbrahim'ciğim. Şimdi Amidül Mülk'ün ya da Vezir Kunduri'nin ikisi de aynı. Bu verdiği sadece insanların canlarına da mallarına ilişmeleri hususu değildi. Yani halkın itikadıyla uğraşması hususu değildi İbrahim'ciğim. O dönemde ehl-i sünnet alimleriyle bu kadar uğraşmaları ehl-i sünnet alimleri küstürdü. Bunlar mesela İmam-ül Harameyn Cümeyni Hazretleri, Ebu Kasım Kuşeyri Hazretleri İbrahim'ciğim. Yani biz bunların bugün hangi kitaplarını okuyoruz mübarek?
Evet.
Bunlar tutuklandı. Ebu Kasım Kuşeyri Hazretleri ve o dönemin ehl-i sünnet kelam alimlerinden Türaki Hazretleri yakalandı. Bunlar İbrahim'cim sokaklarda atlara bağlanarak sürüklendi. Bunlar dövüldü, çok hakaret edildi. Yani işin boyutu itikadi boyuttan aştı. Bunu zorla cebden dayatma boyutunda halk bunalıyordu. Alparslan'a kadar bu durum idare tarafından da pek pek anlaşılamadı diyelim.
Evet.
İbrahim'in. Nihayet pek çok o dönemin bütün ehl-i sünnet alimleri İbrahim'cim Nişabur'dan bu ayrıldılar ve Bağdat'a göçtüler İbrahim'cim. Yani ne İstanbul'da barınabildiler, ne Nişabur'da barınabildiler. Göçtüler Bağdat'a. Tabii Bağdat da Selçuklu muhafazasında ama orada ehl-i sünnet halife neticede Abbasi halifesi orada. Tabii o baskı orada kurulamıyor. Tabii Alparslan'ın iktidara gelmesiyle birlikte hamdolsun ehl-i sünnet üzerindeki bir baskı kalktı. Amidül Mülk sadece ehl-i sünnete verdiği bu azaplardan dolayı değil, pek çok yolsuzluktan dolayı da ki bunlar ortaya çıktı ve kendisine karşı Şehzade Süleyman'ı desteklemesiyle de anılıyor. Ha, oraları galiba söylemiştik eski programlarda, söylemiş miydik hatırlayamadım ama yani Alparslan'a karşı da zaten mücadele verdi.
Evet.
Yani fiili Kunduri'nin, Vezir Kunduri'nin mücadelesi var Şehzade Süleyman yanında.
Evet.
Tabi Alparslan bunları unutmadı. Ehl-i sünneti yapılanı da unutmadı. Ve derhal Nizami Mülk'ü başvezir yaptıktan sonra Amidül Mülk'ü de cellatlara teslim etti.
Abi şimdi yine yani şöyle bir şey aklıma geldi. Bu programlarda konuşmuştuk. Tarih tekerrürden ibarettir diye bir söz vardır ya. Şeyin de, Sultan Abdülhamit'in de buna çok önemli bir şerhi var. Onu da belirtmiş olayım. O diyor, tekerrürden tarih değil hatalardır. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in Safevi ile mücadelesi, Safevilerle olan mücadelesi, Şia ile olan mücadelesi aklıma geldi siz bunlardan bahsederken. Yani tıpkı işte 2. Bayezid'in Safeviye karşı, Safevilere karşı denge siyaseti izlemesi, Yavuz Sultan Selim'in babasına bu anlamda bilenmiş olması, ve tahta geçer geçmez Şia ile olan mücadelesi. Keza şimdi hani teşbihde hata aranmazmış. Sultan Tuğrul ve Sultan Çağrı Bey ile ilgili tam olarak böyle söylemek doğru olmayabilir. Çünkü programımızın birinci bölümünde niçin Mutezile inancı bu kadar yayıldı sorusunu özellikle sormuştum. Yani onların evet. aslında pek de bir kabahati yok. Sonuç olarak evet. At sırtında mücadele eden insanlar bunlar.
Ya İbrahim'ciğim onların misyonu başka.
Evet.
O ilk Müslüman olan kuşaklarda özellikle Türkler gibi biliyorsun o bozkır insanı. Onlar mert insanlar. İşin alengirini yapıların o girift yapılara girmeyen.
Bir de abi şöyle özür dilerim.
Yaşayan insanlar.
Yani ilim de evet. o dönemde Sultan Tuğrul döneminde ya, Selçuklulara çok fazla yayılmamış durumda yani.
Bravo yani şimdi Sultan Tuğrul'un ilmiyle Alparslan ilmi arasında İbrahim'ciğim yani dağlar var yani.
Kesinlikle öyle. Yani. Kesinlikle öyle.
Yani, aynen öyle.
Yani Sultan Alparslan'ın ve Nizam-ı Mülk'ün Mutezile'yle olan mücadelesi, Haşhaşilerle, Hasan Sabbah ve adamlarıyla olan mücadelesi biraz Yavuz Sultan Selim'in Safevi'yle ve Şiilik olan mücadelesine benziyor abi. Katılır
aynen
mısınız?
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Zaten arada bir fark yok yani.
Evet.
Benzer itikatlar, benzer mücadele, benzer muzafferiyetler ama tabii bu yolda çok can kaybı da yaşandı. Tabii Nizam-ı Mülk de şehadetiyle onlardan biri oldu.
Evet.
Ama elinden geleni de yaptı. Çünkü hakikaten o zaman dönemde Hasan Sabbah sadece Selçuklarda değil.
Bütün İslam dünyasında.
Tüm İslam dünyasında. Hatta zaman zaman çatıştığı batılı krallıklarda bile yeterli desteği göremediği tabii yani. Hepsi evet. destek görüyordu elbette.
O da çok... Çok çetin bir düşmanmış abi yani.
Çok çetin.
Hakikaten tabii. üzerine o, uzun uzun
tartışmak. Bir şey de hem kişisel karizması hem de konuşlandığı mevki gereği yani Alamut Kalesi'nin o muhkem aşılmaz arazisi yapısı gereği ve tabii zaten bunlar örgütlenmeyi, dayı yapılanmasını, o dayıların nasıl davranacağını, nasıl gözü kara insanlardan seçileceğini zaten bu yapılanmayı yerinde görmüş öğrenmiş insanlar. Onlar zaten el eserde. Yani şu el eser o zaman fitne yatağı tabii ki.
Evet.
Tabii Nizam-ı Mülk'ün başvezir oluşuyla birlikte İbrahim'ciğim o profil, o korkunç profil 180 derece değişiyor. Bir kere zaten Alparslan da hocası gibi Nizam-ı Mülk de alimlere gitmeyi, onların hizmetinde bulunmayı, onlara bir şey verebilmeyi gerçekten de çok seviyorlar. Zaten hemen Nizam-ı Mülk'le zaten o konuları anlatmıştık.
Evet. Abi bir kez hemen, daha abi çok özür dilerim. Yani bir kez tabii, daha tekrar tabii. etmekte fayda var.
Tabii evet.
Yani
evet,
Nizamiye
sohbetlerimiz hep böyle gidiyor biliyorsunuz İbrahim'ciğim. Hayrı tekrar ediyoruz
mutlaka. Yani bir altını çize çize söyleyelim. Hani Selçuklu nasıl Selçuklu oldu? Osmanlı nasıl Osmanlı oldu? Bu sorunun en önemli cevabı burada bence. Yani medreseleri, Nizamiye medreselerini alimlerin ayağına götürüyor dediniz.
Aynen öyle.
Alimlerin bulunduğu yerlere gidiyor, oraya medrese kuruyor.
Medreseyi oraya götürüyorlar İbrahim. Çünkü bu alimlerin zaten kalbi bu Amir-i Mülk bu zamanında çok kırılmış. Hı-hı. Çok gücenmişler İbrahim. Ehl-i Sünnet alimleri kaçtılar. Yani Selçuk topraklarını terk ettiler yani. Bunların ayağına hizmet götürüldü. Bunlar zaten neyle götürüldü? Nizam-ı Mülk'ün bizzat o Nişabur'da karşılaştıkları, o gördüğü o sadece Allah'tan korkan, Allah'tan başkasına itibarları ve iltifatları olmayan o dervişleri görmesi ve bunları bir çatı altında toplamaya karar verip Nizamiye medreselerinin ilk örneğini Nişabur'da kurmalarıyla birlikte bu yapılanma ilk başta gerçekleştirildi İbrahim'ciğim. Daha sonra da alimler bu tabii özellikle Bağdat'a akıyorlardı. Fakat işte Belh'de olsun, Musul'da olsun, diğer İslam beldelerinde Merv'de olsun, Belh'de olsun buralara Nizami medreseleri götürüldü İbrahim'ciğim.
Evet.
Yani temel prensip şuydu, ilim ayağa gelmez. İlmin müthiş. Ayağına gidilir.
Mükemmel abi.
Temel prensibi gereği, çünkü o zaman, şimdi İbrahim'ciğim, ilmin bereketi gidiyor. Şimdi ilim senin ayağına gidilirse, yani olmuyor o. Olmaz. İlim bize gelecek. Biz ilme gideceğiz.
Evet. İşte yine
oradan bereket oluyor.
Yine hatırıma geldi. Yine paylaşayım abi yani.
Eyvallah.
Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında hocasının atının ayağından sıçrayan çamura.
Vay, Kemal Hazretleri'nin ya.
Yani işte şimdi bakın ya, bir anda Alparslan da çok sert bir karakter bu arada, değil mi abi? Onu da söyleyelim. Yani
tabii.
Yani Alparslan, Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, bu isimler, bu karakterler çok sert karakterler. Fakat yani ilim adamlarından, hocalarından kendilerine bir şey geldiğinde onu baş göz üstüne diyerek sineye çekiyorlar. Hatta onu bir şeref sebebi sayıyorlar yani.
Tabii ki o kaftanına sıçrayan çamuru Yavuz Sultan Selim'in ahirette bir şefaat vesilesi olarak görüyor.
Evet.
Ve o kaftanını kabrinin üzerine, sandukasının üzerine örttürüyor zaten. Kabrinin üzerine örttürüyor.
Evet.
Bu bunun göstergesi İbrahim'ciğim.
Kesinlikle öyle abi.
Şimdi tabii bu Nizamiye medreseleri kuruluyor. Başta dedik Nişabur'da, işte Bağdat. Daha tabii en büyüğü Bağdat'ta. Tabii son döneme kadar da Bağdat'taydı. Belki Herat'ta ta 1258'de Hülagü Han Moğol istilasına kadar bunlar çok büyük hizmetler gördüler İbrahim'ciğim. Zaten Moğol istilası demek, birkaç programlarda çok değindik. İslam dünyasının en büyük fayyarı orada oluştu İbrahim'ciğim. Yani bizi yerde bir etti, yerle yeksan etti. Yani
yine Moğol... Yine hatırlatmış olalım abi, araya girdim, evet. Kusura bakmayın ama yani İslam dünyasının ve Orta Doğu'da o tabii şimdiki tabirle Orta Doğu, o dönemde de bu topraklara Orta Doğu denmiyordu, onu da söyleyelim. Orta evet. Doğu'da Hasan Sabbah'ı bitiren de yine Hasan Sabbah ve Haşhaşiliği bitiren de yine Hülagü Han oldu.
Hülagü
Han. Hani o kadar mücadeleler filan.
O şeyi Alamut'u
yerle yeksan etti.
Mahzenlerinden şey doldurarak, su kanallarından barut doldurarak, oldu gibi havaya uçurarak,
evet.
Bu fitneye de
yani Allah bir zalimi başka bir zalimle ortadan kaldırmış oldu.
Aynen öyle. Aynen öyle. İbrahim'cim öyledir o zaten.
Evet.
Kişinin zulmü arttı mı Allah-u Teala onun başına başka bir zalimi musallat.
Muazzam bir şey.
Sünnetullah bu şekilde.
Allah'ın adaleti çoktu. Evet.
Amin. Behde, Nişabur'da, Herat'ta, İsfahan'da, Basra'da, Musul'da, yani şimdi bu şehirleri bugünkü halleriyle düşündüğünüz zaman tabii üzülüyoruz İbrahim'ciğim.
İnsanın
ama
içi kan alıyor.
Ben yine de İbrahim'ciğim, Behr dediğimiz zaman, bir Nişabur, Herat dediğimiz zaman, bir İsfahan dediğimiz zaman İbrahim'ciğim, yüreğimiz orada ya.
Evet.
Yani ben bu isimler anıldığı zaman yüreğim pırpır eder. Oraları görmek isterim. Bir yarın hep oralarda.
Abi,
bir de Orta Asya'da bildiğim için,
evet.
Bu şeylerin çoğunu görmedim tabii.
Abi, ama Bağdat, Okay abi. Bağdat,
evet.
Yani. Bizim medeniyetimizin
ya.
En büyük köşe taşlarından bir tanesi. Bağdat
ya,
şu an.
Ya Abdülkadir Geylani Hazretleri orada ya.
Tabii.
Ya,
şu an maalesef bombalar altında yani.
Ya. Ya.
Evet.
Yani inşallah bu tabii bu kişinin başına gelenler kendi ellerimizle işlediklerimizden İbrahim'in,
evet.
Ayeti kerime. Şimdi biz Müslümanlar çirkinip kendine gelecek ki Allah-u Teala'nın da rahmeti yetişsin. Yani şimdi bakıyoruz, bu kadar kuraklık diyoruz, bu kadar bu yağmurlar nereye gitti diyoruz İbrahim'ciğim. Ya bu kadar yani Türk Devleti bu kadar atılımlar yapmaya çalışıyor İbrahim'ciğim. Zincir marketler neler yapıyor ya.
Evet.
Ya raflardaki fiyatların İbrahim'ciğim bu şu andaki doların şeyle de izah edilemiyor, biliyor musun?
Tabii.
Adamlar, geçen bir röportaj okudum. O zincir marketlerden büyüğünden bir tanesinde çalışan bir genç kız anlatıyor. Ya günde 4 kere etiket değiştiriyoruz diyor ya. Şey geliyor diyor, müfettişler geliyor diyor. Hemen söktürüyorlar diyor bize diyor şeyleri.
Evet.
Ya bu nasıl bir ahlaksızlıktır İbrahim'cim? Yani,
abi yani şöyle.
Yani bak bu topluma başta biz tabii ki. Başta çünkü kişi kendinden ayrı görürse olmaz. Yani bizim ahlakımız bu kadar düşük olduğu için İbrahim'ciğim, musibetler de bu kadar büyük. Allah-u Teala'nın bizden razı olmadığının en büyük göstergesi zaten, tabii. Hadislerde de var. Piyasa dalgalanmaları Allah-u Teala'nın elindedir. Hadis-i şeriflerde geçiyor.
Evet.
Fiyatların bu kadar yükselmesi her dönem için
bugüne mahsus
geçerli.
Değil.
Doğrudan Allah-u Teala'nın bizim bu toplumdan razı olup olmamasıyla ilgili.
Ya abi şöyle, yani nasıl izah edeceğim bilmiyorum ama
evet.
Dün akşam bilgisayarımı karıştırırken bir videoya rastladım. Biz
evet.
Ya bir ara indirmişim. Ne zaman indirdiğimi de bilmiyorum ama indirmişim. Açtım, baktım bir kez daha. Bazen böyle işte yoğunluktan 6 ay önce izlediğim bir şeyi unutuyorum yani. Hatta İşte bir sene önce izlediğim filmin konusunu, ismini bile unuttuğum oluyor. Hatta bazen
ben de öyleyim.
Okuduğum
ben
kitapların öyleyim. Adını bile unutuyorum.
Ben de öyleyim.
Yani indirmişim bir videoyu ama hatırlamıyorum yani. Sanki ilk defa görmüş gibi şaşırdım böyle ve onu sosyal medya hesaplarından paylaştım. Yani evet. Rahmetli Mahmut Esat Çoşan, Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan bir amin bir yerde konuşmuş ve diyor ki İslam dünyasında bir kadın tecavüze uğrarken, bir Müslüman masum öldürülürken biz burada nasıl gülebiliriz diyor. Selahattin Eyyubi başına siyah sarık sarmış ve Kudüs Müslümanların eline geçmeyene kadar, Kudüs özgürlüğüne kavuşmayana kadar ben gülmeyeceğim demiş diyor. Biz nasıl Müslümanız diyor yani.
Ya İbrahim'ciğim, şimdi biz bunları duyduğumuz zaman bize bu menkıbeler böyle biraz
hikaye
biraz
gibi geliyor değil mi?
Biraz da hafif masalsı falan geliyor. Ama böyle adamlar yaşadı ya.
Evet, kesinlikle.
Gerçekten de yaşadı bu adamlar İbrahim'ciğim. Evet. Bunlar mütevatir. Yani bunlar pek çok kaynaktan, pek çok sahih kaynaktan bize gelen haberler bunlar. Bakalım.
Yani bana da derler mesela hiç gülmüyorsun, konuşmuyorsun filan, işte insanlarla muhatap olmuyorsun filan diye, ama yani şu içinde bulunduğumuz durumu sadece Türkiye sınırları için içinde yaşadıklarımız adına söylemiyorum yani. Türkiye'de de pek çok problem tabii var ama İslam dünyasında yani özellikle yaşananları aynen düşününce insanın gülesi gelmiyor abi. Ve ben ne yapabilirim sorusuyla sorduğunuzda böyle eliniz ayağınız bağlanmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Hani işte Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, bu karakterler, işte keza az önce ismini zikrettik, Selahattin Eyyubi, bir Müslümanın masumiyeti için, bir Müslümanın özgürlüğü için, bir Müslümanın zulümden kurtarılması için kıtalar aşmış insanlar, topraklar aşmış insanlar, at sırtında mücadele etmişler. İşte Allah onları, onların o çabasının hatırına onları büyük yapmış. Onların yönettiği devletleri de büyük yapmış. Biz niye bu haldeyiz? Aynen. Çünkü biz bırakın işte Filistin'de, Arakan'da, dünyanın herhangi bir yerindeki İslam topraklarında, alt katta biri gelse komşumuzu öldürmeye kalksa, bir zalim bir zulmetse, ona sesimizi çıkaramıyoruz yani. Dolayısıyla kendimize sorgulayalım.
İçecek su, yiyecek ekmek biz gene iyi buluyoruz İbrahim. Evet. Yani biz hakikaten o dönemdeki insanlar bizlere baksalar, hadi şerifte geçtiği gibi yani bize yani derler yani. Biz onları görsek biz onlara deli deriz. Hani hadi şerifte geçtiği gibi ayrı zaman ümmeti olarak biz onlara baktığımız zaman bütün hayatları, çünkü dini yaşamak, dini yüceltmek, evet, yani hayata, aleme İbrahim'cim
nizam vermek.
İslam gözüyle bakabiliyoruz. İslam gözlüğüyle, şu İslam gözüyle bakabiliyoruz. Ne milli bir gözle bakabiliyoruz. Hı-hı. Bizim içimize bu batı ve batıcılık tohumunu öyle yerleştirmişler. Zaman zaman sohbetlerimizde bahsettik. Kavramlarımız, düşüncemiz, ya ne ilahiyatçılar çıktı son dönemlerde İbrahim'cim. Yani onlar el çektirene, hemen de el çektirilemedi çoğundan. Ben onu da çok garipsedim yani İbrahim'cim ya. Öyle adamlar çıktı. Öyle şeyler dediler. O bir Kur'an ver diye bir kurum, yani o Diyanet'e bağlı çalışıp da yani Kur'an'ın tarihselliğinden tut. Yani aman yarabbi şeyden Mutezile'ye merhamet okutacak şeyleri söylemediler. Daha bir sene öncesine kadar İbrahim'cim o herif, evet, yani alim o hoca baştan alınana kadar neler konuşuldu ya. Biz yani bunları telaffuz etmek dahi Allah korusun insanı imanla şey getirir, halel getirir ya. Yani bu adamlardan ya biz İbrahim'cim üniversiteye başladığım yıllarda milliyetçi ve muhafazakar insanlar bir yumruk gibiydi. Hı hı. Aralarında bunların böyle sapkın itikatlar, sapkın Kur'anlar biz duyuyorduk tabii. Dolaşırdı. Tüm bu görüşler dolaşırdı ama bir tek yumrukluk hali vardı İbrahim'ciğim.
Evet.
Şimdi o da yok, farkında mısın?
Evet. Yani, aramızda çok kötü bir
muhafazakarlar da kendi aralarında parça parça oldular.
Doğru. Ya Allah sonumuzu hayır etsin abi, ne diyelim.
Amin. Yani iktidar başka kanallardayken Müslümanların hali bu kadar perişan değil, çünkü kendileri kendilerini bu hale getiriyorlar.
Evet. Yani bu inşallah düzeleceğiz yani, Okay abi. Tek umudumuz, temennimiz
biz o. Biz burada ne yapıyoruz şu programlarda? Sen kitaplarında, ben kitaplarında, biz ben iyi edebiyat yapmaya çalıştığım kadar hakkı, hakikati tüm gücüyle dile getirmeye çalışıyorum. Bak şu programlarda. Eyvallah. Bak nedir bu programların özeti? Şu biz ne yapmaya çalışıyoruz? Mayıs'tan beri konuşuyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bir doğru itikat, Ehl-i Sünnet'in önemi, Ehl-i Sünnet gözlüğüyle dünyaya bakmazsan 3 gün sonra Selçukluyu sapık görmeye başlarsın. Bunun çaresi yok başka.
Doğru.
Osmanlı'yı sapkın görmeye başlarsın. Bunun başka çaresi yok.
Evet.
Önce düzgün itikat.
Fırkayı,
düzgün itikadı olmayan
fırkayı
ne tarihe,
Naciye,
ne bugüne, ne de yarına düzgün doğru bakabilir.
Evet, kesinlikle öyle.
Hep bunları konuşuyoruz değil mi İbrahim? Hep bunu evet. anlatmaya çalışıyoruz. Bu insanlardan örnek vermeye çalışıyoruz.
Eyvallah abi. Allah sırat-ı müstakimden ayırmasın diyelim. Son
Amin.
Olarak programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Eğer arzu ederseniz ben Nizam-ı Mülk üzerine konuşmaya devam etmek isterim. Yani
devam ederiz inşallah.
İnşallah bir sonraki programımızda da. Çünkü Nizam-ı Mülk hakikaten bir mihenk taşı, bir milat bizler için.
Amin.
Onu uzun uzun konuşmak lazım diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum abi.
Eyvallah.
Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinine Ne Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden, köşe taşlarından, mihenk taşlarından olan Nizami Mülk üzerine konuştuk. İnşallah bir sonraki programda onu konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.